Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.
94.9'da Kamusla Güreş başladı. Ben Didem Gürzap.
Ben Kerem Doğan. Hocamız Doğan Bey. Evet. Merhaba hocam.
Merhabalar.
İyisiniz.
Tekrar sağ olun.
Bir ayda birlikteyiz.
4 haftadır felsefeci Doğan Yaşat'la beraberiz.
Doyarak. Bol bol. Sağ olun. Bu arada eksik olmayın. Katkınızdan dolayı. Bu hafta dinleyicilerimiz Gökçe Ayan ve Çağdaş Sarıkaya'ya teşekkürlerimizi iletelim.
Eksik olmasınlar.
Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızı atlatalım. Buyurunuz atlatın efendim.
Efendim programla aynı isimle yani Kamusla Güreş Türkçe karakterlerle tabii Gmail adresimiz var. Instagram ve Twitter adreslerimiz var. Özellikle Twitter'da programda bahsettiğimiz çeşitli konu başlıklarına bazen küçük görsellere yer veriyoruz. Bahsedemediklerimizi ekliyoruz. Linkimizi koyuyoruz programın bittiği hafta. Takip ediniz bizi. Biz Doğan hocamla bu akıl, bilinç, şuur sözcüklerinden artık hafıza belleğe geldik. Geçen hafta boyunca hatta Husserl ağırlıklı bellek zaman ilişkisi aynı zamanda bizi Proust'a ve Tanpınar'a da götürdü. Pek çok sözcüğü ve hatta kişiyi özel ismi anarak gittik. Yeri gelmişken çok bu yayın döneminin başında sözcüklerin kökenlerinden bahsetmiştik. Tekrar bir anımsatalım. Bellek malum daha öz Türkçe olan sözcük. Daha önce hafıza kullanılıyordu. Hafıza Arapçadan gelen hıfz kökeninden gelen bir sözcük. Saklamak, muhafaza etmek anlamını taşıyor. İçinde hıfzı barındırıyor zaten. Aynı zamanda muhafız, hafız gibi sözcükler de hafızda Kur'an'ı barındırdığı için zihninde, ezberinde bu sözcükten, bu kökenden türetilmiş. Bugün daha çok kullandığımız ya da öz Türkçe olan bellek de belden geliyor. Bu Türkçe bir kök. Aslında iz, damga anlamı var. Keza bir yeri, bir şeyi bellemek de oraya kazımak anlamını beraberinden getirdiği için hayli
manidar,
kuvvetli.
Değil mi?
Evet, manidar.
Aslında Nişanyan'da Anadolu ağızlarında genellikle işaretli, belirlenmiş anlamda kullanılan sözcük Kayseri ağzında derlendiği, ileri sürülen bir örneğe dayanarak dil devrimi döneminde hafıza anlamında yazı diline aktarılmıştır diyor. Yani çok yeni bir kavram aslında bir yandan baktığınız zaman. Yani bizim hani günlük kullanımı anlamında söylüyorum belleğin. Hafıza da dediğin gibi
korumak,
saklamaktan geliyor.
Şimdi biz buralara nereden geldik hocam?
Evet.
Evet, Husserl'in ortaya koyduğu fenomenoloji çizgisi üzerinden akıl, bilinç, bellek ve bundan sonra da algı kavramına doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Bu verdiğiniz köken bilim bilgileri benim de üzerine bir şeyler söylemek istediğim bir şey tabii. Şimdi hafıza ile bellek arasındaki dilsel geçiş Türkçe'de belki tarihi, ideolojik olmuş olabilir ama öyle. Üzerine felsefi bir düşünce yöneltilerek yapılmış bir şey değil. Fakat çağın gereklerinde de sanki uygun bir şey gibi görünüyor. Şimdi hafıza diye düşündüğümüzde anmadan geçemeyeceğimizi düşünür. Sizin de daha önce Hakan Bey ile ele aldığınız Platon tabii. Hı-hı. Platon için hafıza çok temel bir kavram. Çünkü ruh hafıza ile donatılmış durumda beden değiştirdiği zaman yeni yaşantısında yeni bir şey öğrenmiyor ve zaten diyalektik yoluyla doğru soruların sorulması yoluyla zaten bildiği şeyler içinde olan bilgiyi yeniden çağırıyor. Yani böylelikle hafızanın bir kaydetme, bir şeyi olduğu gibi taşıma özelliği var. Ama bellek işte orada da bir iz damga kazımak anlamlarını düşündüğümüzde benzer bir şey olabilir. Fakat bellek unutma ihtimaline daha açık olan Bir şey gibi tınlıyor hafızaya göre. Bu da dediğim gibi kasıtlı bir kelime geçişi olmamış olsa da 20. yüzyıl fenomenolojisinin bellek ile anladığını daha net bir şekilde gösteren bir şey. Bana öyle geliyor, evet. Ya da işte edebiyatta arayışı içinde olan konuştuğumuz örnekler üzerinden. İşte Tanpınar'ın maziyi hatırlama gayesi dediği şey. İşte şark şuuru, garp şuuru diye tabii o kendi Türkçesi içinde daha Osmanlıca kullanımlarla bunların içinden geçiyor ama bellek geçmiş ile şimdi arasındaki ilişkiyi kurmadaki bilincin temel nesnesi ve bu nasıl işlemeli? Bu da bizi birazdan algıya doğru, algı, algılama problemlerine doğru götürecek. Tabii bunların bir de Latince kökeninden bahsedelim. Memoria. Bütün Batı dillerine o kökten geçiyor. İşte memory, memoir. Aynı zamanda hatıra, anı anlamlarına da gelen kelime. Türkçe nedense bu anlamda daha zengin. Hem bellek ayrı, hafıza ayrı, hem anı, hatıra.
Evet, doğru diyorsunuz.
Anımsama. Bunlar ayrı. Ama Batı dillerinde bu kadar çeşitli kelime bulamıyoruz. Hani anıyla belleğin kendisi aynı zaten. Günlük dilde en azından. Bu da ilginç bir durum tabii. Fenomenolojiye uygun bir bakış açısı.
Evet, hatta parça seçerken de ona dikkat etmeye çalıştık. Çünkü birçok yabancı parçada sadece hatıra anlamı var ama biz şu anda bellek ağırlıklı gidiyoruz. Onu yakalamaya çalıştık. Evet, buyurun.
Tabii bu hatırlama bellek üzerinden bizim dünya ile kurduğumuz ilişkiye ya da dünyadaki eşya ile kurduğumuz ilişkiye doğru yöneldiğinde algıdan bahsetmeksizin hareket etmemiz de mümkün olmayacak. Şimdi algı ile ilgili olan sorun da şu. Duyu elemanlarımızla tecrübemize aktarılan şeyler, algılamak diye karşıladığımız şeyler, bu algılamanın aslında bir kısmı. Ve hatta bunun için ayrı bir kavram söz konusu felsefede, duyumsama diyoruz buna. Latince gene Descartes'a dönüp düşünürsek sentio, duyumsama olarak çevirdiğimiz kavram. Duyu, sensus. Bunlar gene Batı dillerini aynı halleriyle geçiyorlar. Ama algı perceptio.
Perceptio.
Perceptio.
Bu perspektifle bağlantılı olan bir şey mi?
Emin değilim o bağlantıdan. Ona dair bir şey demeyeyim. Ama işte İngilizce'de perception. Yani öyle bir algı ki bu duyu algılarından sonra olup biteni de işin içine katan bir kavrama hali.
Sonraki adım gibi.
Evet, evet. Ve Husserl sonrası felsefede 20. yüzyılda karşımıza çıkan, şimdi algı üzerinden değinmek istediğim bir diğer önemli fenomenolog var. Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty. 1908 doğumlu, 1961'de ölüyor. Fransız bir düşünür. En önemli metinleri olarak Algının Fenomenolojisi, Görünür ve Görünmez, Dünyanın Nesri gibi metinler sayılabilir. Merleau-Ponty, Husserl'in fenomenoloji anlayışından yöntemsellik demeyin de yaklaşım biçimi olarak hareket edip onu belirli yerlerde eleştirip onu aşan bir doğrultuda ilerliyor. Bir dönem varoluşçuluğun içinde de yer alıyor. Hani varoluşun içinde yer almak ne demek de bu ayrı bir şey ama hani Sartre'ın çizgisinde bir düşünümsellik ortaya koyuyor. Daha sonra bir ayrılık söz konusu oluyor. Hem siyasi olarak hem felsefi olarak. Bir fenomenolog olarak Ponty'yi düşünebiliriz. Ponty'nin bu noktada sorduğu soru şu. Tanımlamak, algılamak mıdır? Çünkü biz dünyaya bakarken işte bilim yoluyla, diğer araçlar yoluyla bir tanım dünyası içindeyiz. Masanın tanımı belli, insanın tanımı belli, ahlakın tanımı belli, işte yönetimin, devletin tanımı belli. Ve bunların hepsini de tekrar tekrar algılamak ihtiyacı hissetmiyoruz.
Çok özür dilerim. Yani burada Ponty daha evvel düşünülmüş Husserl'in geliştirdiği düşünce dizgesine yani o duyumsamak işte anlamak mıdır, asıl bilgi duyumsamak mıdır'a tanımlamayı da mı ekledi?
Evet, evet. Evet. Peki. Yani Husserl'in kastında da bu vardı aslında ama Ponty orayı daha çok kazıyor diye.
Daha çok açmaya çalışıyor.
Evet. Ve algı meselesi üzerinde daha çok duruyor. Gördüğümüz aslında gördüğümüz müdür? Yani bunu ama platonist bir şekilde sormuyor. Yani bize görünenin ötesinde başka bir şey var, o başka bir dünyada, başka bir alemde gibi bir şey değil bu. Yani bu dünyada gördüğümüz müdür?
Evet, edindiklerimizle bozulan ya da şekillenen şeyin dışında kalabilmek, kalamamak hali gibi.
Evet. İşte çeşitli, demin perspektif, perseptiyodan aklınıza geldi. Şimdi tam da onu kullanmam gerekti. Aynı şeyi işte şu masanın etrafında dönmeye başladığımızda farklı perspektiflerden görüyoruz. Ve bunların toplamı bile o şeyin kendisi etmiyor. Yani algımız nasıl tamamlanacak? Ve niye biz algıyı tamamlamadan tanımlıyoruz sürekli? Tanımlamak, algılamak değildir dedikten sonra algının bu çok biçimli yapısına işaret edip Merleau-Ponty bizim tanımlamalarımızın bilim de dahil olmak üzere sadece bir takım kalıntılardan ibaret olduğunu ileri sürüyor. Algının çok biçimli olmasından kaynaklı olarak hepsini kavrayamıyoruz ve sadece bir takım kalıntılardan hareketle yargılar bildiriyoruz. Bir fenomenik olarak da bu yargıları bildirmeyi öteleyecek, erteleyecek. Dünyayı bunlarla anlamamız mümkün değil diye düşünecek Merleau-Ponty ve gene algı kategorileri arasında şöyle bir ayrım yapıyor. Bu bizim tanımlara bağlı olarak düşünmeden, kabul ederek hareket ettiğimiz tanımlamalar ve algılar aslında evcilleşmiş algılar.
Ne güzel.
Yani artık yanımıza, yurdumuza alabileceğimiz, onlarla iş görebileceğimiz,
alıştığımız, bizi ürkütmeyen, karşımıza çıkıp böyle
tanıdık, bizimle birlikte yaşayan algılar. Bunlar algının bir yanı ama bundan müteşekkil olması mümkün değil dünyanın. Asıl olan Ponty'ye göre yaban algıya ulaşmak. Yani henüz evcilleşmemiş algı, yaban algı. Gene hani Husserl'in bakış açısını Didem Hanım sıfır noktasına mı inmek diye açmıştı. Tam da böyle dünyayı algıladığımız ilk ana geri dönmek. Dünyayla ilk temasımıza hatta geri dönmek. Dünyayla ilk temasımıza geri döndüğümüzde açığa çıkan anlama. İşte o unuttuğumuz, unutuşa tabi olmuş dil sebebiyle, bellek sebebiyle, tanımlar sebebiyle, tarih, bilim, bütün bu alanlar sebebiyle unutmuş olduğumuz hal. Bu bir hal tam anlamıyla. Hani bir şey değil, bir bilgi değil. Kendi başına bir algı değil. Ama o hali araştırmak Ponty'nin bakış açısının temelini oluşturuyor. Ve bu günümüz dünyası için de kullanışlı bir şey. Hani tabii ki sokakta yürürken tek tek eşyayla böyle bir gene ilişki kurmamız güç olabilir. Yapabiliriz. Ama bunu düşünmemizi istiyor Ponty. O yaban algının hakikatin taşıyıcısı olmaya daha açık olduğu bir düşünümsellik.
Aslında düşünebiliriz diyorsunuz fakat günümüz için sürekli maruz kaldığımız bilgi bombardımanı, eldeki cep telefonlarının bile bir an boş kalıp kendi içimize dönmemiz ya da dışımıza bakıp söylenenin, verilenin dışındakini algılamamızı iyice engellediği bir zaman gibi de.
Kesinlikle sürekli işte evcilleşmiş algılar ekleniyor hayatımıza ve bu evcilleşmiş algılarla biz dünyaya bakıyoruz.
Evet, değil mi?
O zaman yaban algıyı hissetmemize bir anlamda engel de
uzaklaşıyoruz. Yani. Uzaklaşımdan gitgide maalesef uzaklaşmış durumdayız. Ponty bu noktada gene benim çok hoşuma giden bir kavram daha ortaya koyuyor. Hani dil bir şeylerin üzerine örtüyor, Heidegger'ci bir bakışla demiştik. Ponty de sessiz bir dilden bahsediyor. Yani aslında o tanımlarla, algılarla üzerine kapattığımız her şeyin bir dili var. Hani bunu tabii metafizik bir şey olarak cansız varlıkların ruhu var gibi düşünmeyelim ama hani o görünür olan, açığa çıkan bize bir şey söylüyor. Hani gel beni algıla bu haliyle diyor, diğer algılarını bir kenara bırakarak. Her şeyin sessiz dili var ise eğer bu karşılıklı bir durum. O beni algılıyor, ben onu algılıyorum. İşte hani evet, ben taşı elim alıp denize atıyorum ve bir özne konumuyla bu nesneye bir yönelimsellik gösteriyorum. Taş hiç mi bir şey yapmıyor diye biraz speküle edebiliriz bunu.
O da var, ben de varım.
Evet, taş da diğer taşlardan farklı olarak benim tarafımdan seçilip o anda tutulup denize fırlatılan bir şey.
Bu bana çocukların bakış açısını da düşündürdü siz konuşurken. Evet. Çünkü onları şimdi zehirlediğimiz falan diye söyleyince çok da taraflı oluyor ama sanki bu bakış açısı onu beraberinde getiriyor. Yani annenin, babanın, okulun, toplumun, dinin çocuğa kazandırdığı, verdiği, zehirlediği, eklediği, çıkardığı şeyler olmadan onda sanki bu Ponti'nin anlattığı sıfır noktasına daha yakın. Evet. Böyle tuhaf soruları vardır ya çocukların, büyüklere tuhaf gelen. Evet. Diyelim. O olduğu gibi algılama, yüklenmiş ve üstüne ezbere konmuş şeylerin dışında başka başka yerlerden bakma hali sanki Ponti'nin anlattığı şeye yakın gibi.
Kesinlikle.
Düşündüm.
Evet, öncesinde konuşurken programın bebek algı mı demiştik?
Ha evet, ha. Öyle bir ifade kullanmıştınız.
Ponti böyle şey söylemiyor ama hani kendimiz için anlaşılır kılmak için aklınıza geldi.
Düşüncenin bebekliği, evet.
Evet, evet, düşüncenin bebekliği. Hani bebeğin düşünme şekline geri dönelim demiyor Ponti ama dünya ile ilk temasımızdaki algımız, o yaban algı, kirlenmemiş, kirletilmemiş algıya geri dönebilmek için düşüncenin bebekliğine, evet. Bu çok da fenomenolojik bir şey.
O zaman bir şarkı arası verelim hocam. Devam edelim.
Parça
gene Franco'dan gelecek. Memory Kill.
Evet, hocamızın seçkisi, dinliyoruz.
We'll be right back.
Evet. Doğan Yaşat'tan geldi parça. Memory Kill.
Güzel, güzel söylemiş hocam.
Ben söylemişim.
Öyle gibi oldu değil mi? Efendim 94.9 Açık Radyo'da Kamusla Güreş devam ediyor. Zihin sözcüklerinden bugün özellikle bellekteyiz. Algıya geçtik. Algı onun çok fazla açılımına, kökenine inmedik. Çünkü almaktan geliyor. Çok adı üstünde gibi gı-gi ekiyle türetilmiş. Yabancı dillerdeki köken bilgisi bize ilginç bir şeyler söylüyor mu Doğan Hocam algının?
Yabancı dillerdeki köken bilgisinden ziyade belki felsefe tarihinde bizim algı diye çevirdiğimiz kelimelerin yine yolculuğuna bir kısaca bakabiliriz.
Tabii.
Şimdi algı deyince yine Platon tabii. Algıyı temelde reddeden, duyu algılarıyla erişebildiğimiz dünyanın kendisinin bize gerçekliği vermeyen işte o aletheia'yı değil, yani aletheia'ya hakikati bizi götürecek olan doğru bilgi, episteme'yi değil ancak doxa'yı. Yunancasında sanı, kanı, boş inanç, yanlış bilgiyi bize sunan bir hal. Algı bu bakımdan Platon için kaçınılması gereken bir dünya, algı dünyası. Aristoteles'e doğru geçildiğinde algıya yeniden ihtiyaç duyuyoruz. Hı hı. Çünkü dünya daha maddi bir yapıda değerlendirilmeye başlandığı için, ideyanın kendisi maddede içkin olduğu için algılamak bizi mutlak bilgiye ve nihayetinde hakikate götüren araçlardan başlangıç noktası biri. Algıyı deneyici felsefe çok öne çıkarıyor. İşte Descartes sonrasında biz tabii şu an bu program doğrultusundaki çizgide daha idealist felsefe doğrultusunda fenomenoloji geçtik. Ancak bir de işin empirist felsefe yönü var. Deneyici felsefede John Locke, David Hume gibi isimler algı kategorileri üzerine konuşuyorlar. Algıyı çeşitlendiriyorlar. İşte 3'e 4'e ayırıyorlar. Çok detaylı olduğu için artık oralara girmeyelim ama bu evrede çok enteresan bir figür var. George Berkeley, bir 18. yüzyıl düşünürü. O algıya ilginç bir yaklaşımla bakıyor ve diyor ki var olmak algılanmış olmaktır.
Hmm.
Yani algılanmıyorsan senin de varoluşundan bahsetmemiz mümkün değil. Esse est percipi Latincesi. Yeni bir karşılıklılık söylüyor. Bu tabii son kaldığımız noktada Merleau-Ponty'nin söylediğiyle birebir aynı şey değil ama aklımıza geldiği için bunu da konuşmadan geçmeyelim diye ben bunu araya soktum. Merleau-Ponty'nin tam algıdan bahsettiği noktaya yeniden döndüğümüzde o işte düşüncenin bebekliği, dünyayı yeniden algılamaya yönelmek, yaban algıyı aramak, Merleau-Ponty'de şu kavramı öne çıkarıyor: beden.
Hmm.
Bu da artık 21. yüzyıl felsefesinin tam da üzerine konuştuğu şey. Hani biz hep 20. yüzyılı konuşuyoruz, daha dünmüş gibi ama yıllar ilerledikçe geride kalıyor. 30, 40, 50 yıl geçiyor. Artık 21. Evet. yüzyıldayız ve 21. yüzyıl felsefesini konuşmamız gerekiyor. Evet. Bedenin yönelimselliği, bedenin yönelimselliği üzerinden bir bilinç kavrayışı Merleau-Ponty'nin ortaya koyduğu anlayışa denk düşüyor.
Yani bizi yaban algıya götüren o evcilleştirilmiş algıdan uzaklaştırıp,
evet,
gene ben o sıfır noktasını kullanmış,
evet,
olayım.
Evet.
Sıfır noktasında bedenin etkilerden ne kadar mümkünse uzaklaşmış olarak bu işi anlaması. Bu arada zamanımızın çok az kaldığı işaretleri geliyor. Nasıl bir toparlama yapabiliriz hocam? Birden zaman, sürekli bahsettiğimiz zaman.
Yeterince açıklayıcı olur mu ama son bir cümle ben söyleyeyim. Bunu daha önceden tasarlamadım. Şimdi hepsi bir araya gelince aklıma geldi. Akıldan başlayıp bedene gelmiş olduk son sözde.
Hı hı.
Akıl-beden ayrılığı Platon, Descartes açısından çok önemliydi. Bu çizgi ilginç geldi bana. Akıl, bilinç, bellek, algı ve gene beden.
Evet.
21. yüzyıl felsefesinin en önemli konusu bence.
Çok güzel bir nokta koydunuz. Evet.
Teşekkür
ederim. Evet, biz de programa nokta koyuyoruz.
Biz çok teşekkür ederiz.
Çok sağ olun.
Çok keyifliydi benim için. Çok teşekkür ederim davetiniz için.
Bizim için de ışıklandırıcıydı. Aydınlatıcıydı.
Haftaya görüşmek üzere efendim. İyi haftalar herkese.
İyi haftalar diliyoruz. Hoşçakalın.
İyi haftalar. Hoşçakalın.
Kamusla Güreş. Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternatif bir sözlük çalışması. It's only words, and words are all I have to take your heart away. Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.